Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. رحلت الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ef, Kâbe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
تا Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarım Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 14 Murdat 1401, Hicri Kameri 7 Muharrem 1444 ve Miladi 5 Ağustos 2022 Cuma. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi romlarından ardında sırasıyla Avant İzzet Baysal Üniversitesi Hocası Sayın Profesör Doktor Ali Yeral ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Tel Aviv girişimleri üzerine yapılan röportaj, İnsani Keramet ve İslami İnsan Hakları Günü, İmam Hüseyin'in Çektiği Acılar, Velayet Güneşinden isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran'da Muharrem Hüseyin'i bebekler töreni düzenlendi. Cuma namazı Hatibi Üçütül İslam Hac Ali Ekberi, Amerika'dan ve müzakere taraflarından İran'ı sınamamalarını istedi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan müzakerelerde İran'ın anlaşmadan ekonomik çıkarlarını almasına odaklanmış durumundayız dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı tüm genel Selami Siyonistleri uyardı. Siyonist rejim Gazze'ye saldırdı, 9 kişi şehit oldu, 15 kişi yaralandı. Ve Türkiye'nin Suriye'deki yasa dışı operasyonları devam ediyor. Şimdi haberler.
Muharrem matemleri sürerken İran'ın 7500 yerinde Hüseyin'i bebek töreni düzenlendi. Kerbela bebeği için anneler bebekleriyle birlikte yas tuttular. Hz. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bebeklerinin töreni bugün 14 Ağustos Cuma günü Muharrem ayının ilk cuması ile aynı zamanda her yer olduğu gibi ülkenin 7500 yerinde ve dünyanın 45 ülkesinde yapıldı ve çocukların annelere yemin etti. Hazreti Ali asker bizim öncümüzdür. Her yer gelenek olduğu üzere Muharrem ayının ilk cuma günü ülkenin dört bir yanında ve dünyanın da farklı yerlerinde Hazreti Hüseyin bebekleri töreni düzenleniyor. Pakistan, Bahreyn, Irak, Suudi Arabistan, Türkiye, Afganistan ve benzeri ve bebeklerinin de anneleri İmam Zaman Aleyhisselam'ın zuhuru için dua ettiler. Bu konferans 2003 yılında Tahran'da başladı ve giderek diğer şehirlere de yayıldı. Bu töreni yapmak için Hazreti Ali Asker Dünya Meclisi kuruldu. 1390'dan beri bu konferans İran'ın birçok köyüne, şehrine ve diğer ülkelere de yayılmıştır. Anneler ve bebekler bu konferansa katılarak çocuklarını İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Ali Asker'ine sunarlar. Bu törenin yapılması için her yıl Hazreti Ali Asker Aleyhisselam'ın Dünya Meclisi bu tören için kıyafet dikmek için bir atölye düzenler ve bu törenin yapılması için dünyanın dört bir yanına gönderilebilmeleri için anneler katılır ve kıyafet diker. Hüseyin'i Dünya Bebekler Konferansı'nın 20. yılı arifesinde Muharrem ayının ilk cuma günü bu etkinliği organize eden 45 ülkeye kıyafet göndermek için bebek kıyafetleri hazırlamak için bir çalışma düzenlendi. Başkent Tahran başta olmak üzere İran'ın üzerinde Muharrem ayının ilk cuma gününde anneler bebekleriyle beraber İmam Hüseyin Aleyhisselam anımsatmak için taziye merasimlerine katıldılar.
Cuma namazı hutbelerinde konuşan Hüccetül İslam Hacı Ali Ekberi, Amerika ve diğer müzakere taraflarına seslenerek, Amerika'dan ve müzakere taraflarından İran'ı sınamamalarını istiyoruz. Müzakere etmeniz gerekiyorsa İran milletinin şartlarını kabul edin dedi. Bu haftaki Tahran Cuma namazı Hüccetül İslam Muhammed Cevat Hacı Ali Ekberi'nin imametinde kılındı. Cuma namazı hutbelerinde konuşan Hüccetül İslam Hacı Ali Ekberi, yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan görüşmelere değinerek, "Elhamdülillah yetkililerimiz ülke ekonomisini müzakerelere bağlamadı ve yaptırımları etkisiz hale getirme yolunda ilerliyor." dedi. Yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerde İran yetkililerinin ülkenin çıkarlarını kararlılıkla ve ihtiyatla koruyacağını belirten Hüccetül İslam Hacı Ali Ekberi, Amerika'ya ve diğer müzakere taraflarına seslenerek İran'ı sınamayın, müzakere etmeniz gerekiyorsa İran milletinin şartlarını kabul edin ve aşırı taleplerinizden vazgeçin ifadesini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Baş Müzakereci Ali Bakır Kene, Rus Müzakere Heyeti üyesi Mihail Ulyanov ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi. İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya'nın müzakere heyetleri dün bir araya gelmişti. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Baş Müzakereci Ali Bakır liderliğindeki müzakere heyeti, yaptırımların kaldırılması için dün Avusturya'nın başkenti Viyana'ya ziyaret gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Baş Müzakereci Ali Bakır Kene, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ve Avusturya Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı Peter Lavinsky, Tiefenthal ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirmişti. Ayrıca Enrique Mora dün Amerika İran temsilcisi Robert Mali ve İran baş müzakerecisi Ali Bakir ile bir araya gelmişti. İran devlet televizyonuna konuşan müzakere heyetinden bir isim, devrim muhafızları ordusunun terör listesinden çıkartılma talebinin hala geçerli olduğunu belirterek basında yer alan aksi iddiaların doğru olmadığını söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, müzakere heyeti İran'ın nükleer anlaşmadan elde edeceği ekonomik çıkarlara ciddi şekilde dikkat ediyor dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, İran İslam Konseyi 90. İlke Komisyonu'na katıldığı sırada parlamentonun stratejik yasasının uygulanması ve yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelere ilişkin soru ve belirsizlikleri yanıtladı. Yaptırımların kaldırılması için Viyana'daki müzakere süreci hakkında bir rapor sunan Emir Abdullahyan, müzakere heyeti için İran'ın anlaşmadan ekonomik çıkarlarının sağlanması, kırmızı çizgilere uyma ve yerli barışçıl nükleer gücü, bilgi ve teknolojinin korunmasının önemli olduğunu söyledi. Bu oturumda İslami Şura 90. İlke Komisyonu üyeleri Viyana Anlaşması taslağı hakkında görüşlerini açıkladılar. Sorumlu bir ülke olarak İran İslam Cumhuriyeti, nükleer anlaşmanın ihlal edilen tarafın Amerika olduğunu göz önüne bulundurarak, yaptırımları kaldırarak anlaşmaya geri dönmesi gerekenin Washington olduğunu ve bunun doğrulanması mekanizması çerçevesinde garanti altına alınması gerektiğini defalarca ifade etmiştir. Amerika'nın yükümlülüklerini yerine getirmesi de hep vurgulanmıştır.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, "Biz nükleer askeri projesine ihtiyaç duymadık çünkü atom bombası savunma doktrinimiz ve inançlarımızda yer almıyor," dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, El Alem televizyon kanalında verdiği demeçte ülkenin nükleer enerji çalışmalarındaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İslami, İran'ın Nükleer program hakkında biz nükleer askeri projesine ihtiyaç duymadık. Çünkü atom bombası savunma doktrinimiz ve inançlarımızda yer almıyor dedi. Yüzlerce IR-1 ve IR-6 gelişmiş ve yeni nesil uranyum zenginleştirme santrifüjünün çalıştırılmasıyla ilgili olarak İslami meclis yasasına göre gelişmiş IR-6 santrifüjlerle uranyum zenginleştirme kapasitesini 190 bin SU'ya çıkarmak zorundayız. Şu anda yeni kurulan makineler üretim hattında en iyi şekilde çalışıyor ifadelerine kullandı. İran'ın yetkili alınan güvenlik tedbirlerinin nükleer tesislere yönelik sabotaj eylemlerine başarısızla uğrattığını kaydetti. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi de ülkede çıkarılan stratejik eylem yasasının uygulaması durutusunda yüzlerce gelişmiş ve yeni nesil uranyum zenginleştirme santrifüjünün çalıştırılması ve bunlara gaz enjekte edilmesi emrinin verildiğini duyurmuştu. Kemalvendi bu adımın yaptırımların kaldırılması, İran'ın çıkarlarının korunması ve ülkenin ihtiyaç seviyesi olan 190 bin SU'luk zenginleştirme seviyesine ulaşılması için atıldığını söyledi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi 2018'de ülkenin atom enerjisi kurumuna 190 bin santrifüj üretmesi yönünde talimat vermişti.
İslam Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Siyonistlerin Hayberlilerin kim olduğunu bildiklerini belirterek Siyonist rejimin hata yapması durumunda Kudüs operasyonunun onları susturmak için yeterli olacağını açıkladı. Kudüs operasyonu Irak Baas rejiminin İran'a yönelik saldırısı sırasında gerçekleştirilen ve İran'ın işgal altındaki 5038 kilometrekarelik bir alanını Irak Baas rejiminden kurtaran İran Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli ve en büyük operasyonlarından biriydi. Muhabirimizin bildirdiğine göre tüm General Hüseyin Selami Tahran'da Suriye'de yeni bulunan Hantuman'daki Ehlibeyt türbeleri savunucularından 5 şehidin cenaze töreninde yaptığı konuşmada kahraman Hizbullah bugün büyük bir güç, hazır ve motivedir ve Siyonist rejim ise hesaplarında yanlış yaparsa bir Kudüs operasyonu yeter dedi. Direniş ekseninin düşmanlara karşı kazandığı zaferlere değinen Tümgeneral Selami, Lübnan'da Siyonistleri cehenneme göndermek için 100 binden fazla roketin ateşlenmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi. Devrim Muhafızları Genel Komutanı, Amerika'nın dünya askeri bütçesinin %50'sine sahip olduğunu ve bugün Amerikalıların İslam dünyasında doğrudan bulunabilecekleri bir yerlerinin olmadığını ve Fırat doğusunda bir köşe dışında ve Irak'taki birkaç üs ve kışla hariç onlardan hiçbir şeyin geride kalmadığını söyledi. Tümgeneral Selami, görünüşte büyük güçlerin kemiklerinin Müslümanlar tarafından kırıldığını vurguladı.
İran İslam Kültür ve İletişim Teşkilatı Başkanı, Siyonist rejimin ırk ayrımcılığına karşı mücadelenin direniş hareketinin bir parçası olduğunu ilan etti. Muhabirimizin verdiği habere göre Hücretül İslam vel Müslümin Muhammed Mehdi İmanipur, Güney Afrika'daki ırkçılık karşıtı lideri Nelson Mandela'nın İslam'ı insan hakları ödülünü almak için Tahran'a giden torunu Zulilia Mandela ile yaptığı görüşmede İsrail'deki apartheid, Afrika'daki apartheid gibidir. Yakında yenilgiye uğrayacak ve İran bu apartheid'den yenilgisini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için hiçbir yardımdan kaçınmayacaktır dedi. Hücretül İslam Muhammed Mehdi Manipur, ırkçı rejim İsrail'in apartheid'ına karşı mücadeleyi direniş hareketinin bir parçası olarak gördüğünü ve direniş literatürünün bölgede ve dünyada iyi bilindiğini ve Batı Asya bölgesindeki direniş hareketinin kazandığını her gün hayranlarının sayısının arttığını vurguladı. Zulilia Mandela bu görüşmede bugün Filistin'in çağımızın en büyük sorunu olduğunu ve Filistin'in özgürlüğü olmadan özgürlüğümüzün eksik kalacağını belirtti.
Filistin haber kaynakları Siyonist rejimin Gazze şeridine saldırısında en az 9 Filistinlinin şehit olduğu ve 15'ten fazla kişinin de yaralandığını duyurdular. Şahab Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Siyonist rejimin Şafak adı altındaki operasyonunda Gazze şeridine yaptığı saldırıda 9 Filistinli şehit olurken en az 15 kişi de yaralandı. Filistin haber kaynakları ayrıca Siyonist rejim savaş uçaklarının Gazze şeridine saldırısında Seraya el-Kudüs'te Kuzey Bölge Komutanı Tisir el-Ceberi şehit olduğunu duyurdular. Şahap Haber Ajansı'nın haberi uyarınca Kudüs işgalci rejimi Gazze şehrinin batısında Şuheda Caddesi üzerindeki Filistin binasında bir konutu hedef aldı. İşgalci İsrail yetkilileri Filistin direnişinin roket ve füze saldırısından duyduğu korku nedeniyle Gazze şehri yakınlarındaki işgal yerleşim binalarında yaşayan Siyonistlerden güvenli bölgelere gitmelerini istedi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 47 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 5455 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 142.337'ye, vaka sayısı 7.431.485'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 1.424'ün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 7.095.860'a ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk müsabakalar bisiklet branşında yapıldı. Açılış töreni 9 Ağustos Salı günü yapılacak. Oyunlarda bazı branşlarda müsabakalar erken yapılıyor. 56 ülkeden 4200 sporcunun katılacağı oyunlarda ilk yarışlar bisiklet branşında gerçekleşti. Erkeklerde 22 sporcunun mücadele ettiği bisiklet yarışmasında İran'ı Muhammed Gençhanlı ve Behnam Aryan temsil etti. Türkiye'de ilk kez inşa edilen Konya Olimpik Velodrom'da düzenlenen erkeklerin 15 kilometre yarışlarında şu isimler kürsüye çıktı. Erkeklerde 15 kilometrede Ahmet Almansuri Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Bahram Aryan İran'dan, Ali Hisar Zumakan Kazakistan'dan.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa Rusya'dan kesintisiz doğal gaz akışı nedeniyle Türkiye'ye minnettar olmalıdır dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suçi'yi yaptığı günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Putin, Erdoğan ile Suriye krizi başta olmak üzere bölgesel konuların ele alınacağını dile getirdi. Putin, Türkiye'nin buradaki durumun normalleşmesine ciddi katkı sağladığını vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesine ilişkin Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir dedi.
Türkiye ordusu Suriye'nin kuzeyindeki yasa dışı operasyonların devamında PKK'nın 5 üyesini hedef aldı. Anadolu Haber Ajansı'na göre Türkiye Savunma Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada ülke ordusunun Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı alanında 5 PKK'lıyı hedef aldığını duyurdu. Bu arada Suriye'nin farklı bölgelerindeki insanlar Türk ordusunun ülkedeki yasa dışı eylemlerine karşı defalarca gösteri yaptı.
Ve İbrani Karak'ta Filistin İslam Mücahit Hareketi'nin Batı Şeria'da bu hareketin üst düzey bir yetkilisinin tutuklanmasının ardından 3200 roketi gizlenildi, yerden çıkarılmış olduğunu öne sürdü. Salı sabahı Siyonist güçlercinin kampına saldırırken bir Filistinli daha şehit düşürdü ve İslam Mücahit Direniş Hareketi'nin üst düzey komutanlarından Basım Esadi'yi de tutukladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'ndan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Fransa'nın Müslüman kadınların başörtüsü tutumuna Birleşmiş Milletler'den kınama ile ilgili. Cenevre'deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne göre Fransa, bir lisede düzenlenen yetişkin eğitimi kursu sırasında bir kadının başörtüsü takmasını yasaklayarak Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'ni ihlal etti. İnsan Hakları Komitesi'nin Mart ayında aldığı ancak çarşamba günü davacının avukatına iletilen kararı 1977 doğumlu Fransız vatandaşı bir kadının 2016 yılında yaptığı şikayetin ardından geldi. Davacının avukatı müvekkilinin adının açıklanmasını istemedi. 2010 yılında yetişkinler için bir mesleki eğitim kursuna katılan davacı, mülakat ve giriş sınavında kabul edildikten sonra eğitimin verileceği Langevin-Wallon Lisesi'ne gitti. Fakat okul müdürü bir devlet eğitim kurumunda dini eğilimleri gösteren simgelerin kullanılmasının yasaklanması nedeniyle kendisinin bu eğitim kursuna katılmasını engelledi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin yaptığı açıklamada davacıya başörtülü olarak derse girmesinin yasak olduğu kısıtlaması, Uluslararası Medeni ve Siyasi Özgürlükler Sözleşmesi'ni ihlal eden ve din özgürlüğünü zedeleyen bir kısıtlamadır denildi. Söz konusu komite, giyim tarzı veya başörtüsü takmanın dini ifade özgürlüğünün göstergesi olduğunu hatırlatarak, bu nedenle yasağın dinini ifade etme hakkını kullanma özgürlüğüne bir kısıtlama olduğunu vurguladı. Davacının avukatı, bu Fransa'nın insan hakları alanında ve başta dini azınlıklara ve özellikle Müslüman topluma saygı alanında çaba göstermesi gerektiğini gösteren önemli bir karardır, dedi. Birleşmiş Milletler'in Fransa'da Müslüman kadınların başörtüsü takma haklarına ilişkin açıklaması, aslında Fransız makamlarının bu ülkede vatandaşların özgürlük ve eşit haklara sahip olduğu yönündeki iddialarını geçersiz kılıyor. Avrupa'nın en büyük Müslüman azınlığına ev sahipliği yapan Fransa'da uzun süredir Müslüman kızlar başörtüsü takmaları nedeniyle her türlü baskı ve kısıtlamaya, örneğin başörtüsü taktığı için ders çalışma yasağına maruz kalmış, önlerine çeşitli engeller konulmuştur.
Son yıllarda Fransa'da İslam karşıtlığı ve Müslümanlara yönelik baskılar yoğunlaşarak devam ediyor. Fransa'nın merkez sağ Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanlığı döneminde bu kısıtlamalar Müslümanlara ve İslami merkezlere karşı çok sayıda yasanın çıkarılması ile birlikte bu ülkede Müslümanlar için hayatı zorlaştırdı. Şubat 2022'de Fransız hükümeti bu ülkenin Müslümanlarını Fransız kültürüne ve toplumuna entegre etmek ve aşırıcılıkla mücadele iddiası ile Fransa İslam Meclisi adlı yeni bir örgütün kurulduğunu duyurdu. Fransa'da İslam'ı zayıflatmak için bu ülkenin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yoğun çabalarının bir parçası olan Fransa İslam Meclisi'nin kuruması ile daha önce Fransa Müslümanlar Mezhep Konseyi adı altında faaliyet yürüten bir kurum olan iptal edildi. Macron'un yaklaşımı ve eylemleri dine ve toplumdaki dini tezahürlere karşı aktif bir mücadele çağrısında bulunan agresif laiklik üzerine kuruludur. Esasen Macron, İslam'a olumlu bir bakış açısına sahip değil, bu bağlamda İslam düşmandı ve İslam ile Resul-i Ekrem'i zayıflatma bağlamındaki her türlü eyleme destek vermiştir. Bu eylemler karikatürler yayınlayarak Resul-i Ekrem'in kutsallığına hakaretten Fransa'da Müslümanların ihraç edilmesi ve camiler ile İslami merkezlerin kapatılması ve ana hedefi Fransa toplumunda İslam'ı zayıflatmak olan sekülerizmi güçlendirme bağlamında yasa önerilerinde bulunmasına kadar geniş bir alanı kapsıyor. İslami İnsan Hakları Komisyon Başkanı Mesut Şecere bu bağlamda şöyle diyor. Macron açıkça İslam'ı hedef aldı ve İslam'ın kriz yaşadığını söyledi. Halbuki aslında Fransa ve onunla aynı çizgide olan Avrupalı politikacıları krizdi.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Çin'in Tayvan'ın doğusuna saldırısıyla ilgili. Çin ordusu Tayvan Boğazı'nın doğu bölgesini hedef aldı. Çin Devlet Televizyonu kısa bir haberde bu ülke ordusunun Tayvan Boğazı'nın doğu bölgesini nokta vuruş yapan füzelerle hedef aldığını bildirdi. Tayvan hükümeti de Çin'in adanın yakınındaki sulara bir füze ateşleyerek Kuzey Kore'yi taklit ettiğini iddia ederek Pekin'den metin davranmasını istediğini duyurdu. Yapılan açıklamada Çin'in Tayvan adasının güvenliğini tehdit ettiği belirtilirken, ülkelerden sözde özgürlük ve demokrasiyi, ayrıca Taipei savunmalarını istedi. Çin ordusunun yaptığı tatbikatı sırasında Tayvan Boğazı'nın doğu bölgelerine gerçekleştirdiği kısıtlı füze saldırıları, aslında Tayvan'daki son siyasi gelişmeleri, özellikle Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Taipei ziyaretine bir tepkiydi. Pelosi'nin Tayvan'a geçmesi ve bu adayı ziyareti haberleriyle eş zamanlı olarak Çin ordusu, bu ülke yetkililerinin Taipei ziyaretine ilişkin Amerika'nın Pekin'in kırmızı çizgisini geçmesine tepki olarak Tayvan Boğazı'ndaki askeri tatbikat düzenledi. Son yıllarda Amerika hükümeti silah satışının yanı sıra siyasi ilişkiler kurma çabaları ve Washington yetkililerinin Taipei ziyareti de dahil olmak üzere Tayvan ile işbirliğini gerçekleştirerek Çin karşıtı kışkırtıcı politikalar izledi. Amerika'nın Tayvan örneğinde Çin'e karşı kışkırtıcı politikaları geçen yıldan bu yana daha geniş boyutlar kazandı. Bu siyasetler Amerika Temsilciler Meclisi Başkanı'nın Taipei ziyaretiyle doruğa ulaştı.
Çin'in Tayvan Boğazı'nın doğusuna girenek sınırlı füze saldırıları bu ülkenin daha önce ve son yıllarda birkaç kez uyardığı gibi Çin ile Tayvan arasındaki siyasi ilişkilere ilişkin Birleşik Çin politikasının bozulmasına müsamaha göstermeyeceğini ve gerekirse askeri seçeneği zorunluluğunu da kullanacağını gösterdi. Tayvan'ı ayrılmaz bir parçası olarak gören Çin, bu adadaki her türlü iç faaliyeti ve Amerika dahil olmak üzere bölge dışı aktörlerin istikrarsızlaştırıcı eylemlerine kırmızı çizgisi olarak görüyor. Tayvan'da Tsai Ing-wen liderliğinde ilerici Ulusal Demokratik Cephe'nin iktidara gelmesinden bu yana Pekin'in Birleşik Çin ilkesinin korunması konusundaki sorunları önemli ölçüde arttı. Şimdi akıllara gelen soru, Çin'in son yıllarda Tayvan'da ayrılıkçı hareketlerle ve onlara yönelik dış desteklere karşı karşıya kalmasına rağmen neden Pelosi'nin ziyaretinden sonra Doğu Tayvan'a sınırlı füze saldırılarından gerçekleştirildiği sorusudur. Aslında Amerika Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaretin Beyaz Saray'ın kırmızı çizgiyi aşması olduğu yönünde bir görüş var ve bu ülkeyi aşağılamayı hedefliyordu. Fakat unutmamak gerekir ki Pelosi'nin Tayvan'a ziyareti bir Amerikalı üst düzey yetkilinin Taipei'yi ilk ziyareti değildir. 1997 yılında Amerika'nın dönem meclis başkanı Newt Gingrich Tayvan'ı ziyaret etmişti. 1997'de üst düzeyli bir Amerikan yetkilisinin Tayvan'ı ziyaret etmesi aslında Birlik Çin siyasetine resmen inatlaşma politikasıdır. Tayvan konusunda ise Amerika'nın Çin'e yönelik provokatif eylemlerinin artması ve bu adadaki ayrılıkçı eylemlerin zirveye ulaşması, Çin'in Tayvan'a askeri saldırı konusunda daha önce yaptığı uyarıların uygulanmasının ana nedeniydi. Görünen o ki Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda ulusal güvenlik risklerini önlemeye yönelik eylemi Çin'in Amerikan komplosuna karşılık Tayvan konusunda da kaba güç gösterme kararında etkisiz kalmamıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Rusya'da Yahudi Ajansı'nın kapatılması başta olmak üzere Ukrayna Savaşı ile ilgili Tel Aviv'in girişimleri konusunda Rusya ile İsrail arasında artan gerginliklere rağmen Siyonist İsrail rejimi kendi yardımlarını Ukrayna'ya arttırmıştır son dönemde. Siyonist rejim Başbakanı Yair Lapid'in Rusya topraklarında Yahudi Ajansı'nın kapatılmasına misilleme sözü verirken bu rejimin Ukrayna Büyükelçisi Michel Bratsky işgal edilmiş Filistin topraklarından Ukrayna'ya doğru gıda yardımların gönderilmesini duyurdu değerli dinleyicilerimiz. Şimdi bu İsrail Yahudi Ajansı'nın Rusya'da kapatılması kimi uzmanlara göre jeopolitik bir değişikliğe işaret eder. Biz de bugün sohbetimizde Rusya'nın bu kararını ve özellikle Ukrayna Savaşı ile ilgili nasıl bir aşamaya neden olacaktır? Böylesi sorular var gündemde. Bunları cevaplamaya çalışacağız. Sohbetimizde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ali Yaman hocamız bizimle birlikte. Ali hocam hoş geldiniz. Saygılar sunuyoruz efendim.
Hoş bulduk, saygılar sunuyorum, eyvallah.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi Rusya ile İsrail arasında son dönem yaşanan gerginlikleri ve özellikle Ukrayna üzerinden yaşanan söz düellolarını muhakkak siz de duydunuz. Rusya'nın bir Yahudi ajansının Rusya topraklarında faaliyetlerine son vermesi ve kapatması İsrail rejiminin tepkilerine neden oldu. Buna misilleme sözü verdiler Rusya'nın bu kararına. Ve şimdi acaba Rusya diğer Yahudi ajanslarını da kapatabilir mi kendi ülkesinde? Yani bu da daha sonra İsrail ile nasıl bir gerginliğe yol açar gibi sorular var. Siz bu kararını nasıl değerlendirirsiniz Rusya'nın efendim?
Şimdi şöyle, tabii biliyorsunuz uluslararası ilişkilerde yani dostluklardan ziyade bir takım çıkarlar, ulusal çıkar dediğimiz yani bakılması gereken devletlerin hep olarak dikkat ettikleri ve yer yerde tabii sanki öyle çok tersmiş gibi görünen kararlar da gözükebilir ama her ülke kendi ulusal çıkarı çerçevesinde zaman zaman böyle değişik giriş, hareketlerde bulunabilir. Tabii bu Rusya'daki bu mesele sadece çok geniş bir konu. İşin içerisinde petrol meselesi var, efendim Rusya-Ukrayna meselesi var. Bütün bunları beraber değerlendirdiğimiz zaman çok geniş bir jeopolitik şey var, değişim söz konusu bölgede, dünyada. İşte bu görüyorsunuz tahıl krizi meselesi. Ondan sonra bütün bu çerçevede baktığınız zaman özellikle bu NATO üyelikleri, Finlandiya'nın, İsveç'in, yani bütün bu büyük fotoğrafı görmek gerekiyor. Büyük fotoğrafa baktığınız zaman da Rusya tabii kendisinin bu anlamda sıkıştırıldığını, bu anlamda bir şekilde alanının daralmakta olduğunu gördüğü için de böyle bir takım siyasi girişimlerde bulunuyor. Yani her ülkenin kendi aslında şeyi bu, yani kendi hakkıdır. Kimse kararı doğru bulmayabilirsiniz, bir başkası bulmayabilir ama neticede bir ülke kendi ulusal çıkarlarına aykırı gördüğü bir takım yayın organlarını diyelim, ajansları da sınırlandırabilir. Bu zaman zaman her ülkeyle ilgili de bu tür şeyleri görüyoruz. Ama peki, ben şahsen, yani benim şahsi düşüncem, evet, ama prensip olarak baktığımız zaman aslında medyanın yani bütün ülkelerde, karşıt ülkeler dahil olmak üzere yani ulusal çıkarlara, mahrem noktalara, uluslararası mahrem noktalara girmediği sürece özgürce fikirlerini ifade etmesi taraftarıyım. Ama tabii biliyorsunuz bütün dünyada ülkeler ulusal çıkarlarını tehdit olarak gördükleri durumlarda da bu tür şeyler yapıyor. Yani bu Rusya'nın bu şeyini normal karşılamak gerekiyor. Çünkü Rusya'nın çıkarı bu yönde.
Evet.
Rusya'nın çıkarları bağlamında bu hareket kendisi açısından tabii ki doğrudur. Yani ama bütün ajansları, bütün diğer şeyleri de kapatır mı derseniz o biraz bence yani doğru da olmaz. Ama burada yeterli bir mesaj veriliyor zaten. Yani hepsini kapatmak da bence gerekmiyor.
Tahran Radyosu.
Şimdi Ali Hocam, yani bu gelişmeyi salt Ukrayna değil, efendim mesela Suriye ve İran ekseninde de değerlendirmek gerektiğine inanıyor musunuz siz de?
Ya tabii ki, ben şimdi onu söylemedim ama çok kapsamlı tabii. Gelişmeler, çok değişik şeyler var.
Evet.
Suriye meselesi şu anda her ne kadar böyle bir şey gözüküyorsa da, sanki bir pek gündeme gelmiyor gibi daha geri planda gözüküyorsa da, Suriye meselesi henüz bir neticeye varmış değil. Onun üzerinde de pek çok mücadeleler yürüyor. Şimdi bakınız, Suriye topraklarının hala bir bölümü İsrail'in işgali altında. Keşke Rusya ve diğer dünya ülkeleri uluslararası hukuka uygun hareket edip burada deseler ki evet, Suriye'nin egemenliğine aykırı. Ey İsrail, senin yaptığın doğru değil. Ama dikkat edin, uzun zamandır, yani 10 yıllardır İsrail'in Orta Doğu'daki bir takım oradaki insanların, orada yaşayan Müslümanların hükümranlık aklarına aykırı davranışları hep şey yapılıyor, hoş görülmüş. Hiçbir şekilde gerekli tepki gösterilmemiş. Amerika zaten İsrail'in ana destekçisi ama diğer ülkeler de yeterince uluslararası alandaki İsrail'in gösterdiği hak ihlallerine yeterince cevap veriyor mu dersiniz? Vermiyor yani. Ha, Rusya'nın bu şu anda bu şeyi bir tavır almak mıdır? Evet, almaktır ama bunu acaba böyle bunun devamı gelecek mi? Ne olacak, ne kalacak? Onu da bekleyip göreceğiz yani.
Evet. Şimdi İsrail tarafından, özellikle İsrail rejimi başbakanı tarafından bir heyetin Rusya'ya gitmesi ve bu konu hakkında istişarelerde bulunmaları bekleniyordu. Şimdi daha önce Yair Lapid, İsrail Başbakanı Yair Lapid, Rusya'ya karşı misillemede bulunacağı sözünü verdi. Sizce İsrail ile Rusya arasında böyle bir şey gerçekleşebilir mi? Yani İsrail o kadar Rusya karşısında direnebilir mi bu konu hakkında?
Yani İsrail, yani şöyle söyleyeyim, yani İsrail kendisi değil ama belki başka ülkeler üzerinden Rusya'ya karşı işte medya üzerinden bir takım propaganda, anti propaganda yürütebilir. Belki Ukrayna meselesinde de Rusya'yı daha fazla sıkıştıracak yöntemlere başvurulabilir. Ama onun dışında Rusya'yı nasıl fazla da bence rahatsız edebileceğini düşünmüyorum ama. Ama dediğim gibi özellikle ABD üzerinden ve diğer İsrail'le ilgili, İsrail'e hiçbir şey söyleyemeyecek. Daha önce İsrail Yahudi meselesinde çok diyelim sorunlu olan ülkeleri kendi yanında yer almaya zorlayabilir. Zorlayabilir. Yani tabii ki şey yapabilir ama Rusya'nın ben bundan çok fazla etkileneceğini zannetmiyorum. Bir şekilde bir yani yumuşamaya gidilebilir. Taraflar, yani İsrail'in yani bunu daha fazla tırmandırabileceğini ben düşünmüyorum.
Doğru. Hocam, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın.
Çok sağ olun efendim. Siz de efendim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Ali Yaman hocamızla konuştuk. Rusya ile İsrail rejimi arasında artan gerginlikler ve özellikle Rusya'nın bir Siyonist Ajansı'nın kapatılmasına karar vermesi konusuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini paylaştık bugün sohbetimizde. Röportajımıza son vermeden, hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Your Medium. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslami insan hakları ve insani keramet.
İslam İşbirliği Teşkilatı, miladi 2008 yılında İran İslam Cumhuriyeti'nin önerisi üzerine 5 Ağustos 1990 tarihinde Kahire'de onaylanan Evrensel İslami İnsan Hakları Beyannamesi'nin yıl dönümünü İslami İnsan Hakları ve İnsani Keramet Günü olarak adlandırdı.
Bu karara binaen Müslüman ülkelerin her yıl bu günü almaları kararlaştırıldı. Böyle bir günün düzenlenmesi hedefi bu hakkın İslam ülkelerinde uygulanmasını ve bu ülkelerde insan haklarını geliştirmenin ve uygulamanın yollarını vurgulamaktadır. Bugün 5 Ağustos. Bu münasebetle hazırladığımız özel sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
İnsan hakları her insanın nerede olursa olsun zati ve fıtri olarak sahip olması gereken en temel ve en esas haklardır. Günümüzde kamuoyuyla sıkı bağlarda olan en önemli konulardan biri insan haklarına riayet edilmesidir. Öyle ki birçok hükümet kendi yönetimlerinde insan haklarının ihlal edilmediği ve kendilerinin de bu temel hakkın gerçek savunucuları olduğunu, böylece hakimiyetlerinin meşru olduğunu ve evrenselleşme şartlarına sahip olduklarını göstermeye çalışıyorlar.
Batı'nın uluslararası hukukunda insan hakları konusu çok eski bir maziye sahip değildir ve miladi 18. asra yani 1789 yılına dayanıyor. Bu yılda Fransa İhtilali ardından ilk insan hakları beyannamesi bir ön söz ve 17 maddede yayınlandı. Fakat insan hakları konusunun ciddi bir mesele olarak ele alınması ise İkinci Dünya Savaşı ardındaki yıllara dayanıyor. İkinci Dünya Harbi'nde işlenen feci cinayetler nedeniyle Birleşmiş Milletler üyesi devletler tarafından İnsan Hakları Komisyonu adında bir komisyon kurularak insan hakları konusunda bir taslak hazırlamakla görevlendirildi. Bu komisyon 3. oturumunda insan hakları beyannamesini hazırladı ve genel kurula sundu. Böylece beyanname 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda onaylandı.
Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi Batı dünyasının İslam dininde insan hakları mahiyetinden habersiz olduğu bir ortamda onaylandı. Bu gerçeği İngiliz tarihçi ve antropolog Robert Birifalt onayladı. Birifalt'a göre tüm insanlar için özgürlük idealleri, insanların kardeşliği ve eşitliği, kamuoyu ve konseylere dayalı hükümetlerin kurulması, Fransız ihtilaline ilham veren idealler, Amerika Anayasası'nın şekillenme kılavuzu ve haklar beyannamesi, Latin Amerika'da ülkelerin bağımsızlık mücadeleleri, Batı'nın yeni buluşları değil ve tümünün kaynağı Kur'an-ı Kerim'dedir. Bu idealler genelde Ortaçağ Avrupa'daki aydınların asırlar boyunca İspanya ve Sicilya Müslümanları ve Haçlı Savaşlar gibi çeşitli kanallarla İslam'dan alınmıştır.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde vurgulanan insan kerameti ve onuru gibi idealler İslam dininde insan haklarının en temel ve önemli ilkelerdi. İsra suresinin 70. ayeti, "Andolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık" cümlesiyle başlayarak bu gerçeği işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim'de insan haklarının önemi 274 kez hak ve yaklaşık 150 kez insan kelimesinin kullanılacağı kadar önemlidir. Bu anahtar kelimeler Batı dünyasının orta çağda olduğu bir dönemde Kur'an-ı Kerim'de geçmiştir.
İslam dininde cinsiyet, ırk, renk ve etnik gibi faktörler üstünlük sebebi değildir. İnsana ayrım yapmadan değer veren tek ölçü dindarlıktır. Bu kriter insanın doğuştan gelen onuru ile yakın ve iki yönlü bir ilişkiye sahiptir ve insan hakları ideallerinin gerçekleşmesini kolaylaştırır ve garanti eder. Zira her şeyden önce dindarlık ve takva deruni ve manevi bir olaydır ve sultacılık ve sömürgecilik için nesnel bir kriter olamaz. İkincisi takva ve dindarlık ise tuğyan ve taşkınlığın karşıtı olarak insanın gerçek değeri ve onurunun koruyucusudur. İnsanlık tarihinin gösterdiği gibi şehvet, öfke ve şiddetin tuğyan ettiği her yerde takvaya galebe etmiş, insani değerler ayaklar altına alınmış ve savaş ve cinayet ve kanlı olaylar galip gelmiştir.
Kur'an-ı Kerim'in güzel tabirleri insanlar arasında hukuk ve insani onurun korunarak uyulması bu ilahi dinin özünde olduğunu gösteriyor. Halbuki insan hakları tabiri çağımız dünyasında ahlaki ve hukuki boyutlara sahip olmaktan ziyade siyasi bir boyut kazandığını gösteriyor. Batı dünyası her zaman diğer halklar, bu cümleden Müslüman ülkelerin kültürünü göz ardı ederek liberalizm değerlerini dünyaya dayatmaya çalışmıştır. Özellikle de son 10 yıllarda insan hakları konusu dünya güçleri tarafından, özellikle de Müslüman ülkeler başta olmak üzere diğer ülkelere sulta kurmak için bir araca dönüştüğü görülüyor. Diğer yandan günümüzde savaş ve terör, bombardıman, saldırı ve temel insan haklarının çiğnenmesi ve ihlal edilmesi ise Müslümanların karşı karşıya kaldığı zulümlerdendir. Ve başlıca sebebi de insan haklarını savunduklarını ve bu konudaki çığlıklarının dünyanın kulaklarını sağır eden iddiacı kurumların iddialarının boş olması ve zayıflıklarıdır.
İnsan hakları evrensel beyannamesinin etkisizliği incelenirken çeşitli nedenler öne sürülmüştür. İnsan hakları evrensel beyannamesinin ihmali, insanın özgür yaratılmadığını, özgür dünyaya geldiğini belirten evrenin temeline dikkate almamasından kaynaklanıyor. Bildirgenin kurucuları bu kelimeleri insanın yaratılışına ve yaratıcısına değinmemek için kullanmışlardır. Dolayısıyla hümanist ve tanrı karşıtı görüşün yüksek insani değerleri etkilediği açıkça görülüyor. Bu yüzden tarihin bazı dönemlerinde mazlum Müslüman ve gayrimüslim halkların bazı hükümetler tarafından birçok kez zulme uğradığını görüyoruz. Fakat ne yazık ki insan hakları bildirgesini kuran ülkelerden bu konuda tepki yok.
İnsan hakları evrensel beyannamesinde İslami hükümlerin manevi yönlerini görmezden gelinmesi ve insan hayatının sadece maddi ve doğal yönlerini ele alınması, ayrıca Müslümanlara karşı uygulanan zulümlere karşı kayıtsız kalınması ise Müslüman ülkelerin Batı'nın savurganlığı ve kültürel ve siyasi hegemonyasına karşı İslam dinine dayalı insan hakları kurallarını tedvin ederek onaylamaya yöneltti. 25 maddeden oluşan İslami İnsan Hakları Beyannamesi 1990 yılında İslam Konferansı Örgütü'ne üye ülkeler tarafından onaylandı. Bu bildirgenin girişinde belirtildiği üzere İslami İnsan Hakları Bildirgesi'nin hazırlanmasındaki en önemli amaç ebedi İslami şeriatın değerlerini gerçekleştirmektir.
Din, can, mal, namus, düşünce, kuşak ve tüm tutum ve hükümlerde ılımlı olmak İslami İnsan Hakları Beyannamesinde açıkça değinilen konulardı. Maddiyat ve maneviyatı birbiriyle yoğuran ve haklar ile görevler arasında denge oluşturan ve bireyin saygınlığı ile toplumun maslahatı arasında uyum sağlayan bir şeriat. İslam'da insan hakları doğru inanç yani Allah'a iman ve şeriat ile güçlü bağları vardır. İnsanlar arasındaki vahdet de aynı inanç ve imana dayalıdır. Renk, cinsiyet ve milliyet insanlar arasındaki üstünlük ve gururlanma ölçüsü değil, insanlar arasında bir kimlik ve işbirliği aracıdır.
Bu yüzden İslami insan haklarının amaçlı bir felsefe olduğu ve her şeyin Allah ve evrenin yaratıcısı ekseninde olduğu görülebilir. Halbuki Batı düşüncesinde insan hakları hümanist düşünceden etkilenmiştir. Tam da bu yüzden günümüzde Batı dünyasında insani değerler giderek çıkarcı ve savurgancı bahaneler çerçevesinde gömülmüş ve insan haklarının temel ilkeleri ise çöküşe yüz tutmuştur. Bugün Batılı insan hakları, otoriter hükümetlerin liderlerinin siyasi çıkarlarını geliştirmek için basitçe bir oyuncak ve bir araç haline dönüşebilir.
İslami İnsan Hakları Beyannamesi aslında İslam toplumunun İslami kimliğini ifade etme ve bu ilahi dinin insan haklarına ilişkin görüş ve kanaatlerini uluslararası düzeyde ifade etme girişimidir. Bugün İslam Konferansı'na üye ülkeler bu bildirgenin içeriğini tanıtmak ve insanlığı kurtarmanın tek yolu olarak evrensel İslam dinini dünyaya duyurmak için faydalı ve etkili bir adım atmalıdır.
Değerli dinleyiciler, 5 Ağustos İslami İnsan Hakları ve İnsani Keramet Günü münasebetiyle hazırlamış olduğumuz sohbetimizi dinlediniz.
Bu arada bizleri www.harstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hüseyin, Refugio İmam.
Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı münasebetiyle hazırladığımız programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde özellikle İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ıslahçı ve hayırsever kişiliği üzerinde durmak istiyoruz. Özellikle de o hasretin halkın hayrını istediği ve Resulullah'ın ümmetini hükümetin fesatlarından haberdar etmek istediğini belirtmek istiyoruz.
Islah etmek, fesadın zıttıdır. Islah etmek, çeşitli şekillerde ve çeşitli zamanlarda gerçekleşir. Islah bazen bir hükümet sisteminde yapılır. Öyle ki bir hükümet fesada veya yolsuzluğa düşerse kişi veya kişiler bu durumu ıslah etmeye kalkışırlar. Aslında tüm peygamberlerin hedefi ise siyasi sistemler ve hükümet yapılarını ıslah etmekti ve genel olarak toplumun ahlakını ve etik kurallarını düzeltmek ve ıslah etmekti. Toplumda ıslah hareketi bireysel ve toplumsal olarak iki şekilde gerçekleşir. Fakat yine de her biri diğerine bağlı olarak yapılır. Bir yandan eğer birey kendini ıslah ederse toplumda ıslah olmuş olur ve bireyler kişisel ve insani ahlaka uyarak toplumun diğer bireylerini etkileyebilir ve toplumunu birbirinin yardımıyla ıslah etmiş olurlar. Diğer yandan eğer toplumun sistemi ve düzeni ıslah olursa her bireyin gelişmesi ve ıslah olması için uygun ortamı hazırlar ve toplumun her bir bireyi kişisel ıslaha doğru yönelir.
Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam ise kendi kıyamı ile hem sosyal hem bireysel ıslah yolunu takip etti. Nitekim kendi kentini Kufe'ye doğru terk edince Resulullah Efendimizin ümmetini ıslah etmek hedefiyle hareket ettiğini duyurdu. Böylece Ebu Abdullah'ın kıyamı toplum ve hükümeti ıslah etmek için olduğu görülüyor. Aynı zamanda o hasret insanların bireysel ıslahından da gafil olmadı. Nitekim Züheyr ve Hür ise o hazretin sayısız ikazları ve uyarıları sonuç yaptıklarının farkına vararak doğru yolu seçtiler.
İmam Hüseyin Aleyhisselam kendi hareketinin başından itibaren Resulullah Efendimizin ümmetini ıslah etme niyetiyle kıyam ettiğini ve her zaman ümmetin hayrını istediğini belirtiyor. Nitekim kardeşi Muhammed Hanife'ye yazdığı mektubu İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın hayırsever hareketinin mahiyeti ve hedefini belirtiyor. O hazret şöyle yazıyor: "Benim kıyamım kötülük, kibir, bozgunculuk, adaletsizlik için değildir. Ben sadece ceddimin ümmetini ıslah etmek için yola çıktım. İyiliği emredip kötülükten sakındırmak ve ceddim ve babamın yolundan gitmek istiyorum."
İmamın bu mektubunda çok önemli olan konu ise Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kendi kıyam hedefinin Resulullah'ın ümmetini ıslah etmek olduğunu ilan etmesidir. Fakat burada sorulması gereken konu ise imamın kendini ıslah etmek için kıyam etmekle görevli bilmesini gerektiren konudur. Aslında Resulullah ümmetini ıslah etmek, o hazretin vefat ardındaki dönemin başından itibaren hissedilen bir konuydu. Resulullah Efendimiz pâk bedenindeki bu abdesti suyu daha kurumadan ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın o hazreti defnetmekle meşgul olduğu sırada ensar ve mücahillerden bir grup, Sakifa Beni Sa'ide olarak bilinen yerde toplanarak Resulullah'ın ardından bir halife seçmeye karar verdikleri zamandan itibaren onlar Resulullah daha hayattayken kendilerini o hazretin sadık yarenleri olarak biliyor ve 18 Zilhicce tarihinde yani Gadirhum gününde Hazreti Ali Aleyhisselam'a biat etmişlerdi. Fakat Allah'ın emriyle Resulullah o tarihi günde on binlerce Müslümanın gözleri önünde Hazreti Ali Aleyhisselam'ı kendi halefi olarak seçmesini dikkate almadılar.
Allah Resulü'nün ümmetinde sapmalar, İslam'da hilafet yolu değiştiği, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hakkı olan hilafetin ve Resulullah'ın Kadirhum gibi çeşitli münasebetlerde ilan ettiği ve herkese duyurduğu hilafetin o Hazret'ten alınarak başkalarına verildiği günden itibaren başladı. İslam ümmeti Hazreti Ali Aleyhisselam'ın imametini örtbas ettiği ve o Hazret'in velayetine küfrettiği günden itibaren ıslah edilmeye ihtiyacı vardı ve İmam Hüseyin Aleyhisselam bu sapma vasıtasıyla İslam çehresinin her geçen gün daha da zedelendiğini ve Azimüşşan dedesinin çizdiği ve babası Hazreti Ali Aleyhisselam ve ağabeyi Hazreti İmam Hasan Aleyhisselam'ın izlediği yolun giderek cansızlaştığını görünce Emevilerin fasit sistemine karşı kıyama karar verdi ve kendi hareketini Resulullah ümmetini ıslah etme temeline dayandırdı.
Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam kendi hareketini İslam ümmetini tüm sapma ve kirlerden temizlemek ve kurtarmak hedefiyle başlattı ve yönetim sistemini oluşturduğu tahripleri yok etmek ve halkı da İslam'ın kendilerine verdiği muhibetleri hatırlatmak için başlattı. Müslüman toplum İslam ve Resulullah'ın öğretilerinden çok uzaklaşmıştı. Öyle ki İmam Hüseyin Aleyhisselam bu durumu ıslah etmek ve nebevi dini geri kazandırmak için kıyam etti ve Kerbela olayını yaşattı.
Resulullah Efendimiz ve masum imamlar da her zaman hayırseverlik nedeniyle ıslah etmek yolunda toplum ve insanların her birini ıslah ederek doğru yola getirmek için hiçbir çaba ve çalışmadan çekinmediler ve bu yolda kendi hayatlarından bile vazgeçtiler. Bu hayırseverlik Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de de değindiği kadardır. Nitekim şuara, Suresinin 3. ayetinde kendi peygamberine şöyle buyuruyor. Ey Muhammed! Mümin olmuyorlar diye adeta kendini helak edeceksin.
Ayetten de anlaşıldığı üzere Peygamber Efendimiz merhamet ve iyilikseverliği nedeniyle halkı ıslah etmek için çok çalışırdı. Ve bu gerçek İslam'ı yüce peygamberin sünnetinden bize ulaşan haberlerden de tamamen belli oluyor. Şüphesiz kendi kıyamı için ıslah sloganı atan İmam Hüseyin Aleyhisselam da Resul-i Ekrem'in öz torunu olarak kendi can, mal ve ailesini feda ediyor. Böylece İslam ve İslami öğretilerin unutulmamasını, hakkın batıldan ayrılmasını ve karışmamasına çalışarak öz Muhammed'e ahkam ve marifin tahrif edilmesine karşı mücadele ediyor.
Tarihin de gösterdiği gibi bazen yönetimin başında olan fasitler kendi yolsuzluklarını doğru göstermek ve haklı çıkartmak için reformcu olduklarını iddia ediyorlar. Nitekim Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 11. ayetinde münafıklardan yeryüzünde neden fesat, bozgunculuk ve fitnenin peşinde olduklarının sorulduğunda kendilerinin gerçekçi ıslahçılar olduğunu iddia ettiklerini beyan ederek şöyle buyuruyor. Bunlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler.
Hiç şüphesiz tüm fasitler fesat işlemek için kendilerini haklı bulurlar ve işledikleri fesat için kendilerini hatta hayırsever ve ıslah edici tanıtırlar. Fakat Kur'an-ı Kerim kültüründe ve dini ahkamda ıslah ancak fesatla mücadele edildiğinde ve fasitlerin bastırıldığında gerçekleşir. Böylece gerçek ıslahatçı, fesat ve fitne ile mücadele eden ve toplumun ıslahı için hareket eden kimsedir.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın hareketi kapsamlı bir harekettir ve yüzyıllar boyunca takdir edilmektedir ve büyük bir kitle kendi hareketlerinin o hazretin hareketinden kaynaklandığını belirterek bununla övünüyorlar. Hiç şüphesiz İmam Hüseyin Aleyhisselam her şeyden daha çok insanlara tanıtan şey o hazretin hayırsever ve ıslahçı hareketidir. Ümmetin hayrını isteyen ve toplumu ıslah etmek için çok kutsal bir hedefe ulaşmak için her şeyden vazgeçen ve bu uğurda hatta kendi can ve malını değil ailesini bile feda eden böylece İslam üretileri ve öz Muhammedi marifin canlı kalarak tahrife uğramamasına çalışan bir reformcu.
Değerli dinleyiciler, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın gerçek bir ıslahatçı olduğuna dair sohbetimizi dinlediniz.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Velayet Güneşinden.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin çeşitli konularla ilgili görüşlerine yer verdiğimiz Velayet Güneşinden adlı sohbetimizde birlikteyiz.
Bu programımızda Ayetullah Hamenei'nin ülkenin genelinde görevlendirilen Cuma imamları ile görüşmesindeki sözlerini ele alacağız.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, ülkenin dört bir yanındaki Cuma imamları ile bir araya geldi. İslam İnkılabı'nın zaferi ulaşmasının ve İslami yönetimin ve devletin kurulmasının üzerinden 40 yıldan fazla bir zaman geçti ve o zamandan beri Tahran'da Cuma namazı kılınmaya başlandı. O zamandan bu yana her hafta farklı sınıflardan insanlar büyük bir heyecanla Cuma namazlarına koşarlar ve bu siyasi ve dini görevi empati ve sevgiyle yerine getirirler.
Ayetullah Hamenei'ye göre Cuma namazı sadece camide cemaatle kılınan bir namaz değil, bir şehirde büyük ve önemli bir olgudur ve özellikleri itibariyle %100 istisnai bir görevdir. Hac çok büyük bir dini görev olmasına rağmen bu ibadetin derinliklerinde onu hacdan daha müstesna kılan özellikler gizlidir. Cuma namazı ile ilgili olarak İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei şöyle buyuruyor. Hayatın iki temel unsurunu birbirine bağlamış olan Cuma namazıdır. Nedir bu iki faktör? Biri Allah'ın zikri, diğeri ise halkın katılımı. Bu tayyibe hayatın artık sütunları var. Ancak en önemli sütunları arasında şu iki sütun var. Biri Allah'a yönelmek, Allah'a doğru yol almak. Biri de halkın katılımı ve varlığı. Bu iki şey cemaatle kılınan Cuma namazında görülmektedir.
Ayetullah Seyyid-i Hamenei, Cuma namazının istisnai ve eşsiz bir ibadet olmasının ikinci sebebinin bu ibadetin halka nazil ettiği bereket ve tesirlerinde olduğunu belirtti. Diğer şeylerin yanı sıra insanlar Allah'ı bir arada andığı zaman insanların kalplerine huzur indirilir. Cuma namazında topluca kalpler huzura kavuşur. İslam İnkılabı lideri bu hususta şöyle buyurmakta. İslam'da bu toplanma garip bir şeydir. topluluk ruhu ve halkın varlığı önemli bir şeydir. Hassas olmanız gereken yer burasıdır. Bu haftaki cuma namazında bir ay önceki cuma namazından daha az kişi varsa endişelenmelisiniz. İşin temeli insanların katılımı ve varlığıdır.
İslam İnkılabı rehberi cuma namazının bir sonraki özelliğini bu programın devamı olarak değerlendirerek her hafta bir şehrin çok sayıda insanının belli bir yerde toplandığı böyle bir toplum olduğunda bu toplumun tüm önemli sorunları için bir üs, bir kamp olabilir. Herkes toplansın derken herkesin aklına bir şey gelir. Aklına bir söz gelir, toplumun bir ihtiyacı, bir olayı var. Fikri konulardan sosyal hizmetlere, insanların işbirliğinden hazırlıklara ve askeri seferberliğe kadar her şey bu sürekli haftalık toplantıda ele alınır ve varlığını sürdürür. İşte bunun var olabileceği anlamına gelir. Bu eserde, bu önemlilikte ve bu büyüklükte kapasitesi olan bir durum var. Yani bu size ve bana verilmiş olan harika bir hazine, harika bir fırsat.
Maneviyat ve siyasetin kaynaşması cuma namazının bir başka özelliğidir. Cuma hatibi, maneviyata ve takvaya davetin yanı sıra günün meselelerini ve olaylarını halka anlatır, doğru ve yeterli bilgileri aktarır ve insanları bilgilendirir. İslam İnkılabı rehberi cuma namazını ümmetin en önemli halkalarından biri olarak görmüştür. Bu özelliklere sahip yumuşak güç, zincirinin bir parçası olduğunu vurgulayarak şöyle buyurmuştur. Bu özelliklere itibariyle baktığımızda İslami sistemin yumuşak güç zincirinde cuma namazının çok önemli bir halka olduğu sonucuna varıyoruz. Çünkü günümüzde yol gösteren bir etkili olan yumuşak güçtür.
İslam İnkılabı rehberi cuma namazının hakiki mertebesine ulaşmanın, cuma imamlarının karakterini ve yaşam tarzına ve ayrıca cuma namazı vaazleri ve hutbelerinin muhtevasına bağlı olduğuna dikkat çekerek, cuma imamlarının da herkese takvayı emrettikleri gibi kendilerinin de namazda takvayı pratikte göstermeleri gerektiğini hatırlattı. İslam İnkılabı rehberi onlar da dindarlığı çalışmalı ve onu uygulamak için elinden gelenin en iyisini yapmalıdır. Çünkü aksi takdirde sonuç tam tersi olacaktır diye buyurdu. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de 60'ı aşkın ayette herkesten takva sahibi olmaları istenmiştir. Bu hususta iki sarsıcı ve düşündürücü husus vardır. Biri, Ali İmran suresinde takvanın hakkını vererek takvalı olun denilen noktadır. Biri de Tegavun suresinin takva için tüm imkanlarınızı kullanın buyurulduğu noktadır.
Bir sonraki tavsiyesinde Ayetullah Hamine'yi cuma imamlarına halk gibi davranmalarına yani halk arasında bulunmalarına ve onlarla haşır neşir olmalarına tavsiye ederek halkın arasına girmek mühimdir. Bu yüzden kendinizi onlardan uzaklaştırmayın. İnsanlarla olan ilişkinizi ve iletişiminizi elbette belirli bir grupla sınırlamayın. Tabii ki bu yıllarda Cuma İmamları Ağı en popüler devrimci kurumlar arasında yer aldı.
İslam İnkılabı rehberinin bir diğer tavsiyesi de gençlerle iletişim kurmak ve buna uygun bir mekanizma sağlamaktı. İslam İnkılabı rehberi ülke genelinde çok sayıda genç ve gösterişsiz grubun faaliyetine atıfta bulunarak bu gruplarla iletişim kurmak için cuma imamlarına görev çağrısında bulundu. Doğal afetlerde insanlara yardım etmek ve koronavirüsü ile mücadele etmek gibi sosyal hizmetlere katılmak, ihtiyaç sahiplerine sadaka toplamak, cuma imamlarının lüzumlu görevleri arasındadır ve bazı cuma imamlarının da oldukça bu alanda parladığı görülmektedir vurgusunda bulundu.
Boğazların etkili, anlamlı, öğretici ve halkın sorularına cevap vermesi gerektiğini vurgulayan Ayetullah Hamene'ye şöyle buyurdular. Boğaz ve hutbe edebiyatı sıcak, samimi, birleştirici, umut verici, aydınlatıcı ve insanları rahatlatıcı olmalı. Kaygıya ötekileştirmeyi, kafa karışıklığına, kötümserliğe yol açmamalıdır. Bugünü ve geleceği kötümser bakışa ve muhaliflerin saldırılarına bahane yaratmamalı. İslam İnkılabı rehberi kötü niyetli kişilerin sürekli şüphelerini gidermek için cuma hutbelerini önemli bir misyon olarak değerlendirerek İslam Cumhuriyeti din sloganı ile sahaya girdi. Dinin kendini koruyabilmesinin yanı sıra gelişmesini de sağlamış, bu mantığı yaymayı başarmış, kök salmayı başarmıştır. Örneğin okunan ayetlere dikkat edin. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. İslam Cumhuriyeti kendi varlığı ile Batı medeniyetinin merkezi kimliğini çürütmüş ve ona meydan okumuştur. Tabii ki artık kızgınlar, öfkeliler. Bugünün savaş alanı yumuşak gücün alanıdır ve bu alandaki düşman İslam devriminin zaferinin ve halkın kutsal savunma ve fitnelerdeki duruşu nedeniyle insanların güçlü inancının kalesini kırmak ve onları yok etmek istemektedir.
İran İslam Cumhuriyeti sistemi İslam peygamberinin öğretilerini takip ederek kadınları farklı yeteneklere sahip birer insan olarak sevmiş ve itibarlarını geri kazandırmıştır. Bu ilerici ve kapsamlı bakış kadınların toplumda daha aktif bir rol oynama hareketini hızlandırmıştır. İslami tesettürlü kadınlar kendilerini kişilik çemberlerine yerleştirerek dünyaya yeni bir model ve kadın rolü konusunda farklı bir yol sunmuşlardır. Bilge kadınlar farklı seviyelerde bilim seçkinleri, dirençli ve mücahit eşler ve anneler yetiştirmek, kadınlara insancıl bir bakış açısı getirmek, onlar için büyüme ve mükemmellik için bir platform sağlamaktır.
İslam İnkılabı rehberi kadınların kerameti ve yüceliği ile son günlerde zorlu hale gelen tesettür meselesine değinerek meselenin gerçeği şu ki, onurlu ve yetenekli İranlı kadın Batı medeniyetine en büyük darbelerden birini indirmiştir. Onlar öfkeli. Bu iş kadınlar tarafından yapıldı. Başta İranlı kadın olmak üzere İslam Cumhuriyeti batılı iddialara ve batı yalanlarına en önemli darbelerden birini vurmuştur. Nasıl mı? Yıllardır, 200 yıldır bir kadın ahlaki ve şeriat kısıtlamalarından ve benzeri şeylerden kurtulmazsa ilerleyemez, ilmi, siyasi, sosyal vesaire açıdan gelişemez, yüksek yerlere ulaşamaz diyorlar. Söyledikleri bu. Bir kadının yüksek sosyal ve siyasi kademelere ve benzeri ulaşmasının da şartı bu ahlaki kısıtlamalardan da vazgeçmesidir diyorlar.
İslam İnkılabı rehberinin yorumuna göre İranlı kadınlar toplumdaki güçlü ve etkin varlıkları ile pratikte bunu çürütmüşlerdir. İslam İnkılabı rehberi bu hususta şöyle buyuruyor. İranlı kadınlar her alanda başarı ve gururla ve İslami tesettür ile ortaya çıktılar. Bunlar meydan okuma değil, toplumumuzun somut gerçekleri. Üniversitelerimize girişler kızlarımızın %50'si ya da %50'sinden fazlası kadınlarımıza ait. Bazılarını bizzat ziyaret ettiğim hassas ve önemli bilim merkezlerinde kadın bilim insanlarımız orada rol oynuyor. Edebiyat, şiir, roman, biyografi alanında kadınlar en çok öne çıkanlar arasındadır. Spor müsabakaları alanında bazen bu şahsiyetlere hak ettikleri kadar övgü yapmıyoruz. İranlı kızlar ve kadınlar yarışmanın başında durur, İran bayrağını ve milli marşını gözler önüne serir ve dinletir. Dünya çapında yüz milyonlarca televizyon izleyicisinin gözleri tesettürlü kızımıza çevrilir.
Ayetullah Hamene'yi şu vurguda da bulundular. İranlı Müslüman kadınların başarıları Batılıların 200-300 yıllık çabalarını boşa çıkarmıştır ve bu nedenle İranlı kadınlara kızmaktadırlar. Başörtüsü bahanesiyle şüphe uyandırma ve ortam yaratmaya çalışıyorlar. Devrimin lideri geçen haftalarda cuma hutbelerinde sanal ortamda ve medyada tesettür konusunun gündeme gelmesiyle ilgili olarak da şunları kaydetti. Gereksiz duygulardan uzak durmak, sağlam ve mantıklı bir şekilde tavır koymalıyız. Batılı sömürge mantığını açık gerekçelerle çürütmek ve aydınlatmak gerek.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'nin çeşitli konularla ilgili görüşlerine yer verdiğimiz Velayet Güneşinden adlı sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsuri.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.idib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.